Ayrım 13, geri sayım, Robert Ludlum, sayfa 126. Alçalan helikopter Chesapeake tesisinin yuvarlak pistine indi. Müdür yardımcısı Frank Shields, güneş ışıklarına karşı kısık gözlerini iyice yumarak beyaz metal kapıdan çıkarken Brandon Schofield'ın sözlü saldırısına uğradı. Ne var ki eski haber alma ajanının söylediklerinin çoğu dönen pervanenin sesinde boğuluyordu. İki adam helikopterin gürültüsünden uzaklaşıp Price'ın yanına geldiklerinde Schofield soluk soluğa kalmıştı.
''Ne yaptığımı tahmin ettiğine göre bu seni neden şaşırttı ve öfkelendirdi?'' diye sordu yardımcı müdür.
''Bu senin bugüne kadar sorduğun en aptal soru, kısık göz.'' diye gürledi Schofield.
''Neden?''
''Kendini tekrarlamayı kes.''
''Hey, o kötü alışkanlık sende vardır. Brandon, bende değil. Ve şöyle düşün. Senin de rahatça anladığın gibi L faktörünü kullandın ve sen sınıfı geçtin. Temizsin ve ben gözden kaçırdığım bir şey olup olmadığını merak etmek zorunda değilim.''
''Matarese'nin bana yaptığı teklif yüzünden değil mi? Milyonlar ve istediğim bir yerde çiftlik.''
''Evet,'' dedi Shield sözünü keserek.
''Kabul etmediğimi nasıl biliyorsun?''
''Çünkü bunu hiçbir zaman Danny'ye söylemezdin.
Çekilmez birisin.
Belki ama Prague'ı unutma. Sahi Danny nerede?''
''Seninle işimi bitirinceye kadar ona uzak durmasını emrettim. Çünkü anlaştığımız gibi operasyonu ben yönetiyorum. Hala yetki benim elimde değil mi?''
''Benimle işin bitti mi Brandon?'' diye sordu yardımcı müdür onun sorusuna yanıt vermeden.
''Hayır, burayı kapatıp Kuzey Carolina'ya taşınma fikrin knockout. Burada kalıyoruz.''
''Sen delisin. Matarese nerede olduğumuzu, nerede olduğunu biliyor. Gemiden kurtulduğunu anladılar ve buraya gelip bize katılmakla düelloyu kabul etmiş oldun. Seni öldürünceye kadar durmayacaklar.''
''Söyle kısık göz, beni neden öldürmek istiyorlar?''
''Biz seni neden bulmak istiyorsak o yüzden. O beton kafanın içinde olanlar yüzünden. Yıllar önceki ilk raporun pek aydınlatıcı değildi. Ama senin kendi sözcüklerinle Matarese'yi bizim taraftaki herkesten daha iyi tanıyorsun.''
''Bildiğim her şeyi size anlatmamı ne engelleyecek?''
''Hiçbir şey ama yasalar var. Hükümetin içinde ve dışında güçlü ve tahminen çok zengin, çok nüfuzlu insanlarla karşı karşıyayız.''
''Başka ne var?''
''Ölmüş ve itibarını yitirmiş bir gizli ajandan daktiloyla yazılmış yeminli ifadeler. Yanlış bilgi vermek, bilgi saklamak ve şeflerine sürekli yalan söylemek dahil iğrenç bir sicil. Mahkemelere ve kongreye sunduğun bu çeşit bir dosyaydı değil mi?''
''O dosyayı yırt yak, o eskidendi ve şu andaki şartlarla bir ilgisi yok.''
''Çok uzun zaman uzak kaldın, artık 90'lı yıllardayız. Dosyalar artık klasörlere yerleştirilmiyor, bilgisayarlarda saklanıyor. Ve haber almada şifreyi bilen herkes onlara ulaşabilir. Şimdiden birkaçının ulaştığından emin olabilirsin.''
''Soğuk cesedimin sorguya çekilemeyeceğini ve geriye sadece yaptığım faaliyetlerin bir kaydının kaldığını söylüyorsun.''
''Kesinlikle bunu söylüyorum. Matarese öğütücüleri için çürümüş bir et olurdun.''
Shields sustuktan sonra Schofield ile Price'a helikopterle mürettebattan uzaklaşmalarını işaret etti.
''Beni dinle Brandon.'' diye devam etti mürettebatın duyamayacağı kadar uzaklaştıktan sonra. ''Cameron'ın seni sorguya çektiğini biliyorum, ben de çekeceğim. Ancak daha ileri gitmeden önce sana bir itirafta bulunmak zorundayım. Aramızda hiçbir sır kalmamalı.''
''Kısık gözüm, bir itirafı mı var?'' dedi Bray alay ederek. ''Bizim gibi tarih öncesi dinozorların konuşmaya değer sırları kaldığını sanmazdım.''
''Ben ciddiyim Brandon. Bu ne kadar ileriye gittiğimi açıklayacak ve bazı kuşkularım varsa seni biraz rahatlatacak.''
''Sabırsızlanıyorum.''
''Yıllar önce gittiğinde yanıtlanmadan kalmış birçok soru, açıklamayı reddettiğin şeyler vardı.''
''Çok iyi bir nedenim vardı.'' diyerek sözünü kesti Schofield sert bir ifadeyle.
''Sorgulamayı yapan soytarılar bütün karışıklığı Telen Yikov'un üzerine yıkmaya çalışıyorlardı. Düşman ve komünist piç sözcüklerini beni çıldırtana kadar tekrarladılar. Bütün bir kötülük imparatorluğu için tek başına Vasili'yi lekelemek istiyorlardı. Oysa bunun gerçekle hiç ilgisi yoktu.''
''Bunu yalnızca aceleci olanlar yaptı Brandon. Bizler öyle şeyler söylemedik ve onlara inanmadık.''
''Yangını söndürebilirdiniz.
Onlara Talenyekov'un idam cezası aldığı için Moskova'dan çıkmak zorunda olduğunu söylediğim zaman düzmece, çift taraflı ajan ve ne olduğunu bilmedikleri başka aptalca klişeler söyleyip durdular.
Ama bütün gerçeği anlatsaydın Talenyekov süper güçleri nükleer savaşın eşiğine getiren bir deli olarak tarihe gömülecekti.
Ne demek istediğini anlamıyorum, kısık gözleri Schofield.
Tabii anlıyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin Naziler dışında dünyanın bildiği en korkunç örgütünün varisi olan bir başkan seçmek üzere olduğunu gösteren herhangi bir resmi kayıt gösteremezdin. Çünkü o bir komünist Hitler değil, görünmeyen, hakkında yalnızca mahzenlerde fısıltıyla konuşulan bir adamdı. Shepherd Boy'un oğluydu.
Ne? Brandon boğulur gibi bir ses çıkararak Price'a döndü. Price şaşkınlık içinde başını salladı. ''Sen nereden biliyorsun?'' dedi Schofield Shields'a.
''Shepherd Boy'un oğlundan hiçbir zaman söz etmedim. O öldü, bütün çete öldü. Ve evet, sessiz kalmamın nedenlerinden biri Talenyekov'du. Ama ister inan, ister inanma, başka bir nedeni daha vardı. Ülkemiz, bütün devlet sistemimiz, çağdaş dünyayı alay konusu olacaktı. Bunu nasıl öğrendin?''
''Leviticus faktörü, eski dostum.'' Bir keresinde sana L faktörü hakkında söylediklerimi hatırlıyor musun?
Evet hatırlıyorum. Başpapaza bak ve cübbesinin altında bir hain olup olmadığını düşün demiştin.
Yine de nasıl öğrendin? Bu konuşmaya denizde devam edeceğiz. Burada farklı biçimde bir hain var ve ben elektronik gözetlemeye bel bağlamayacağım. Helikopterde gördüğün o birlik bir antiterörist uzmanlar ekibidir. Ne kadar iyi gizlenirse gizlensin, bütün dinleme cihazlarını bulacak şekilde eğitim gördüler ve gerekli cihazlara sahipler.
Şunu söyleyebilirim kısık göz, onca yıldan sonra bir iki savaş numarası öğrenmişsin.
Beğenin beni derinden etkiledi.
The Albany Times Union, Ticaret Bölümü sayfa 2. Yakında olacağı beklenen şirket birleşmesi. Albany, 2 Ekim. Giderek artan enerji ihtiyacı ve beraberinde artan maliyetler Toronto'dan Miami'ye kadar elektronik şirketlerinin faaliyetlerini birleştirmeleri konusunda ciddi tartışmalar yarattı. Fırlayan elektrik maliyetleri karşısında bir tüketici ayaklanması olduğu zaman bu ilk toplantının gerçekleşeceğinin haberleri etrafta dolaşmaya başlamıştı. Birçok endüstri ve çok sayıda araştırma merkezi emlak piyasasındaki daha ileri bir kriz durumunda eyaletten ayrılma tehdidinde bulundu. Tahminlere göre bunu üniversiteler izleyebilir. Sonuç olarak geriye güçten düşmüş bir Massachusetts ile ıssız bir getto haline dönüşen Boston kalabilir. Standard L&P'den Jameson Fowler'a sorulduğunda kısaca şöyle dedi. Enerji para gerektiriyor ve durum iyiye değil, kötüye doğru gidiyor. Bir çözüm var mı? Tabii yolun sonuna geldik ve çözüm nükleer enerjide. Ancak hiç kimse bu tesisleri bölgesinin 100 mil yakınında istemiyor. Öyleyse nereye gideceğiz? Bu kadar büyük çölleri olan bir eyalet olduğunu sanmıyorum. Şimdi eğer büyük elektrik şebekelerini tek bir otoritede, bir konsorsiyumda birleştirebilirsek, yalnızca çifte masrafların kısılmasıyla bile maliyetler hızla düşer.
Southern Utilities'in başkanı Bruce Ebersole da Bay Fowler'ın düşüncesine katılıyor. Hissedarlarımız mutlu olacaklar ve halka daha iyi hizmet verilecek. Çünkü her yerdeki ekipmanlarımızı iyileştireceğiz. Hepimizi daha aydınlık günler bekleyebilir. O kocaman kombine makinelerden elektrik ampullerine kadar. Kaybedilecek on binlerce iş konusunda ise Ebersole şöyle söyledi. Eğitilebileni yeniden eğiteceğimizi tahmin ediyorum.
Karanlık kayıkhanenin içindeki karaltı kapının arasından dışarıya bakarken Chris Craft yavaşça körfezin ortasına doğru ilerliyordu. İçindeki üç kişi konuşmaya dalmışlardı ve dümendeki Schofield konuşurken sürekli olarak diğerlerine dönüyordu. Yarbay Leslie Montrose küçük bir cep telefonu çıkarıp bazı numaralar çevirdikten sonra kulağına götürdü.
''Çember Vecchio'' dedi hattaki erkek sesi, ''devam et.''
Üç büyük konu gözlem dışı toplantıda, durum açıklığa kavuşuncaya kadar bir harekette bulunmayın.
Teşekkür ederim. Bilgi Londra'daki adamlarımıza iletilecek. Yeni ekipmanın sabah 6 uçağında olacak. Nakledilmeye hazır. Oğlundan bir paket var.
9. Bölüm. Chris Craft, Chiza Peak Körfezi'nin sakin dalgalarında aşağı yukarı inip çıkarak ilerlerken motoru durdu.
''Hala anlamıyorum Frank'' dedi Schofield dümenden dönüp Shields'a bakarak. ''O kısa ifadelerimde Shepherd Boy ya da Shepherd Boy'un olduğundan hiç söz etmedim. Onlar öldüler. Bütün çete öldü.''
''Boston'un dışındaki Appleton Hall malikanesinde katliam sonrasında bulduğumuz notlarda yazıyordu. Sayfalar yakılmıştı ama laboratuvarlarımızda incelendikleri zaman Chef Boy'un adı ya da kısaltılmışı sık sık ortaya çıktı. Ardından Interpol'in Korsika şubesi Guiderone adını ortaya çıkarınca Shepherd Boy'un o olduğu tahmin edildi.''
''Peki bu sizi nereye götürdü?''
''Beni mantıklı bir araştırmaya götürdü. Sayfalardan birinde belli belirsiz okunan, çok resmi ve iki kez tekrarlanan o oğuldur cümlesi vardı. Diğerinde itaat etmeliyiz sözü geçiyordu. Sana yaklaşıyor muyum Brandon?''
''Evet'' diye yanıt verdi Schofield alçak sesle. ''Talen Yekov ile benim izlediğimiz şey buydu. Peki sen nasıl anladın?''
''Aylarca hatta yıllarca hiçbirimiz bir şey çıkaramadık. Sonunda ben anladım.''
''Tanrı aşkına nasıl?''
''Leviticus faktörü, başpapaz bir haindi.''
''Yine mi?''
''O gün öğleden sonra öldürülenler arasında Appleton Hall'daki toplantının onur konuğu vardı. Appleton hanedanının gerçek soyundandı ve malikanenin yeni sahipleri tarafından getirilmişti.''
''Kim olduklarını biliyordun öyleyse?'' dedi Schofield.
''Yaklaşıyordum. Onur konuğu Senatör 4. Joshua Appleton'dı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sonraki başkanı olması bekleniyordu. Bundan kimsenin kuşkusu yoktu. Politika alanında çok sevilen birisiydi. Özgür dünyanın güçlü bir lideri olacaktı.
Sonra?
Aslında değerli Senatör Appleton'ın kendi değil başka birisiydi. Shepherd Boy'un oğlu Julian Guiderone'ydi. Matarese Baronu Guillaume'un oğlu.
''Bunu biliyordum ama sen nasıl ortaya çıkardın?''
''Senin gibi Brandon. Seni adım adım geriye götüreyim. Aynı adımları senin de attığından eminim.''
''Çok etkilendim.'' dedi Schofield. ''Tony'nin de burada olmasını isterdim.'' ''O nerede?'' diye sordu Price küpeşteye yaslanarak.
''Sorular sormaya gitti.'' diye yanıt verdi Bray. ''Devam et Frank. Nasıl bir yol izledin?''
''Önce sen olsan istediğin yere varmak için bazı sahte kimlikleri bir araya getirirdin diye düşündüm. Esası buydu.
Öğrendiğime göre yaratıcılığını kullanmıştın. Kimlik kartın senin Senatör Appleton'ın resmi yardımcısı olduğunu gösteriyordu. Sonra birçok şey senin açından karanlıkta olduğu için Appleton'ın Louisburg Square'deki yaşlı ve akıl hastası annesini görmeye gittin.''
''Kadın 25 yıldan uzun bir süredir alkolikti.'' diye ekledi Schofield.
''Evet biliyorum.'' dedi Shields. ''Senden 21 ay sonra onu gördüğümde aynı durumdaydı.''
''O kadar uzun mu sürdü?''
''Sen hiç yardımcı olmamıştın. Önce seni hatırlamadı ama gitmek üzereyken şansım yardım etti. Kadın birden sanki sislerin arasından şarkı söyler gibi konuşmaya başladı. Hiç değilse sen Josh'un eski odasını görmek istemedin dedi. Bu benim ilk isabetimdi. Çünkü daha önce gelen ziyaretçinin sen olduğunu anladım.''
''Sen de aynı şeyi yaptın.''
''Kesinlikle ve bu beni ikinci isabete götürdü. Özellikle kadın Joshua'nın benden önce gelene odaya girme izni verdiğinden beri oraya girmediğini söylediği zaman.''
''Appleton'ın öldüğünü sanıyordum.'' diye söze karıştı Price.
''Gerçek Appleton ölmüştü.''
''İkinci isabet neydi?'' diye sordu Schofield. ''Oda işe yaramaz anılarla dolu sahte bir türbeden başka bir şey değildi.'' Fotoğraflar, okul flamaları ve yelkencilik kupaları vardı. Sahteydi çünkü Appleton Louisburg Square'de hiçbir zaman yaşamamıştı. Kore Savaşı'ndan birkaç yarayla döndü ve hastaneden çıktıktan sonra aile malikanesine gitti.
''Önüme geçme Brandon, bunlar yolun bir kısmı ama fotoğraflardan söz ettin. Odaya girdiğimiz anda yaşlı kadın duvara doğru atılarak fotoğraflardan birinin kayıp olduğunu söyledi.'' ''Josh'un en sevdiği resimdi.'' diye bağırıyordu.
''Evet kısık göz, yeni bir iz bulmuştun değil mi?'' Zavallı yaşlı kadını sorgulayarak kayıp olan fotoğrafın Appleton ile en yakın arkadaşının olduğunu öğrendin. Bir yelkenlinin önünde duran uzun boylu yapılı gençlerdi. İkisi de yakışıklıydı ve iki kuzen gibiydiler.
Bayan Appleton'a göre daha yakındılar, kardeş gibiydiler. Biri savaşa gitti ve diğeri bunu reddederek İsviçre'ye gitti.
Shields cebinden küçük bir not defteri çıkardı. Eskilikten buruşmuş sararmıştı.
Bunu bir dosya dolabından aldım. Konuşurken olayları ve adları doğru hatırladığımdan emin olmak istiyordum. Nerede kalmıştık?
Bir fotoğrafta dedi Cameron. O fotoğrafta.
Ah evet dedi yardımcı müdür not defterinin sayfalarını çevirerek. Kore'den sonraydı. Appleton hukuktayken Massachusetts Turnpike'da büyük bir çatışmaya girmişti. Neredeyse ölüyordu. Vücudunda birçok kırıkla birlikte iç kanaması da vardı. Ve yüzü korkunç bir şekle girmişti. Aile her yerden uzmanlar getirdi. Durum umutsuz görünüyordu ama anlaşılan öyle olmamış. Senin sonraki atağın çok açıktı Brandon. Massachusetts General Hastanesi'ne gidip doğruca kayıt ve faturalama bölümüne çıktın. Şimdi emekli olmasına karşın görevli kadın seni çok iyi anımsıyor.
Başını zora mı sokmuşum?
Hayır ama Senatör Appleton'ın yardımcısı olarak çok kısa bir süre sonra başkan olacak kişiden kadına özel bir teşekkür notu sözü verdin. Ama kadın böyle bir notu hiçbir zaman almadı ve seni bu yüzden hatırlıyor.
Lanet olsun yazacak zamanım olmadı dedi Bray. Devam et çok iyi anlatıyorsun.
Hastanenin kayıt ve fatura bölümü sana fazla bir şey anlatmadı. Anlattıkların ıvır zıvır şeylerdi. Sen daha fazlasını istiyordun. İsimler gibi. Bu yüzden kadın seni personel bölümüne gönderdi. Bölüm çoktan bilgisayara geçtiğinden kayıtlar uzun yıllar öncesine kadar gidiyordu.
Bilgisayarda zenci bir çocuk vardı. O olmasaydı hiçbir şey yapamazdım diye söze karıştı Schofield. Teknik okulda öğrenciydi ve okul masraflarını çıkarabilmek için çalışıyordu. Tuhaf ama adını hatırlayamıyorum.
Hatırlamalıydın. Adı Doktor Amos Lafoye. Ve şimdi nükleer tıbbın önde gelen bir otoritesi. Sonunda onun izini bulabildiğimde seni görürsem ilk kitabında sana yaptığı ithafı beğenip beğenmediğini sormamı söylemişti.
Kitap yazdığını bilmiyordum.
Gidip kitabını satın aldım. Nükleer tıp üzerine standart bir çalışmaydı. İthafı duymak ister misin? Burada.
Tabii.
Çok az şey isteyen ama çok fazla vererek bir gencin bu kitap dahil pek çok başarısına imkan sağlayan cömert yabancıya. Bu sözleri kendi annesinden bile duyamayan bir yabancı için hiç de fena değil.
Annem benim ya bir gangster ya da profesyonel kumarbaz olacağımı düşünüyordu. Boston'a dönelim.
Tabii dedi Shields not defterine dönerek. O zamanlar hastanenin bilgisayarlarında çalışan genç bir öğrenci olan Doktor Lafoye, Appleton'a bakan kayıtlı iki doktorun değiştirildiğini anladı. Değiştirilen doktorlardan birinin ölmüş, diğerinin adının kayıtlardan silinmiş olması onu şaşırttı.
Hemşirileri unutma Frank dedi Schofield. Onlar benim için önemli isabetlerdi.
Gerçekten öyleydi dedi yardımcı müdür.
Hemşirelere ne oldu diye sordu Price.
Tahmin edildiğine göre Appleton ailesinin emirleriyle hastane personelinin yerine 3 özel hemşire getirilmişti. Değiştirilenlerin hepsi Joshua Appleton hastaneden çıkarılıp aile malikanesine götürülmeden 4 gün önce garip bir tekne kazasında öldü. Ev o sırada satılıyordu. Çok yaşlı ve varlıklı biri olan Guy de Raone adında bir bankere, Appleton'ların dostu olan adam onların paralarının giderek azaldığını biliyordu.
Her şeyi açıkça söyle kısık göz, Shepherd boyu ve Nicholas Guy de Raone'yi.
O zamanlar gerçek yanıtları bilmiyordun Brandon ama gizli entrikanın modelini anlıyordun. Elindeki tek önemli şey biri ölmüş, diğeri emekli olmaya zorlanmış iki asıl doktorun adlarıydı. Emekli olanın adı Doktor Nathaniel Crawford'tı. 15 yıl kadar önce öldü ama ben onu ölümünden yıllarca önce buldum. O da seni ve hayatını alt üst eden telefonunu hatırlıyordu. Bunun kabuslarını geri getirdiğini söyledi.
O kabusları hiç yaşamamalıydı. Teşhisi doğruydu ama oyuna getirilmişti. Hastası 4. Joshua Appleton tahmin ettiği gibi hastanede öldü.
Yeni getirilen iki doktorun ve belki de özel hemşirelerin yanında diye ekledi Shields. Sonucu bilemiyorum ama genç Amos Lafoyette'i Washington'a gidip eski iki röntgen filmini getirmeye o zaman ikna ettiğini tahmin ediyorum.
Burayı her şey o kadar hızlı oluyordu ki sonucu hatırlayamıyorum derken Chris Craft'ı yumuşak rüzgara doğru çeviriyordu. Talen Yekov ile Tony tutsaktılar. Plan yapacak zaman yoktu. Yani kör uçuyordum ve duramazdım.
Yine de röntgenlerin ne kadar korkunç görünürse görünsün, kuşkulanmaya başladığın şeyi kanıtlayabileceğini biliyordun.
Evet dedi Schofield düşünceli bir ifadeyle. Denize bakarken başka kimsenin göremeyeceği şeyleri görüyor, hissedemeyeceği şeyleri hissediyordu.
Çok uzun zaman önce ve değişik yerlerde çekilmiş diş filmleriydi. Kurcalanmış ya da değiştirilmiş olamazlardı. Ancak sende tek bir set vardı ve onları bir başkasıyla karşılaştırmak zorundaydın. Öyle değil mi Brandon?
Evet dedi Bray yeniden Shields'a dönerek.
O noktaya kadar geldiğine göre kim olduğu hakkında bir fikrin vardı tabii. Elbette ama ikinci set sende olduğu için bir şey kanıtlamamın imkanı yoktu. Benim gibi sen de her şeyi Louisburg Square'deki o odada gördün. Appleton ile en yakın arkadaşı birlikte Andover Akademi'ye gittiler. Oraya gidip dişçiyi buldun. Yakın arkadaşlar, özellikle genç çocuklar, evlerinden uzaktayken kesinlikle aynı dişçiye giderler. Ve iki çocuğun röntgen filmlerini sana vermesi için dişçiyi ikna ettin.
Ve gerçeği öğrendin dedi Schofield başını sallayarak.
İyi iş Frank, içten söylüyorum. Bu senin Antonia ile Talen Yekub'u kurtarmak için pazarlık şansındı.
Ne pazarlığı diye sordu Cameron Price.
Röntgen filmleri o gün Appleton Hall'daki onur konuğunun Senatör Joshua Appleton olmadığını kanıtladı. Onun sınıf arkadaşı ve yakın dostu Julian Guido Raone'ydi. Shepherd Boy'un kısa bir süre sonra Beyaz Saray'a yerleşecek olan oğluydu.
Tanrım diye bağırdı Cameron. Yalan söylemiyordun değil mi Bray?
Buna kısık gözden duyunca kabul edeceğini ama benden olursa etmeyeceğini mi söylemek istiyorsun delikanlı?
Frank'in senin ilgilenmediğin boşlukları doldurduğunu kabul etmelisin.
Hepsini değil dedi Schofield.
Shields'a yukarıdan bakarak.
Crawford sana getirilen doktorların kim olduğunu açıkladı mı?
Açıkladı ve adını da verdi. İsviçre'nin en önde gelen bir plastik cerrahıydı. Kliniğine yalnızca çok zengin insanlar geliyordu. Arabası kontrolden çıkınca Villefranche'da bir uçurumdan yuvarlanarak öldüğüne inanır mıydın? Avrupa'ya gitmek için Boston'dan ayrıldıktan 3 gün sonra.
Matarese'nin neden 3 gün beklediğini anlamıyorum.
Ve Kore Savaşı'na gitmemek için ülkeyi terk ederek İsviçre'ye kaçan Julian Guiderone'nin Col du Pion köyü yakınlarında kayak yaparken bir kazada öldüğü ve Alplere olan sevgisi yüzünden oraya gömüldüğü sanılıyordu.
Evet, 20 yıl önceki gazetelerin mikrofilmlerinde okudum. O tabutta kimin yattığını ya da sadece boş mu olduğunu merak ediyorum.
Mezarı kazmanın bir anlamı yok, eğer varsa.
Bütün bunları kurcalamanın da bir anlamı yok Frank. Guideroneler öldü, Shepherd Boy ile oğlu öldü. Matarese hiyerarşisini başka yerde aramalıyız.
Bu doğru olmayabilir Brandon dedi Shields.
Verdiğin ifadede o gün Appleton Hall'da Senatör Appleton'ın öldüğünü söylemiştin. Guiderone'nin değil.
Ben öldürdüm diye bağırdı Bray. Alçağı ben vurdum. Kırık pencereden kendi silahımla.
Haberler o şekilde değildi.
Belki saçmaladım bilmiyorum. Beni kurtarma ötesine almıştınız. Manevra imkanı vermeyecektim.
Ne olursa olsun onun kocaman şöminenin içindeki alevlerin arasına düştüğünü söyledin.
Kesinlikle öyle oldu.
Birkaç dakika sonra polis olay yerine geldi Brandon. Şöminede ceset yoktu. Daha çok sürüklenme izleri vardı. Etrafta yanık kumaş parçaları bulundu. Alevlerin üzerine basılmıştı. Adli laboratuvarlarımız gibi ben de Julian Guiderone'nin kurtulduğu düşüncesindeyim.
Olamaz. Kurtulduysa bile ki bu imkansız nasıl kaçabildi?
Sen ve Antonia nasıl kaçtınız? Çok büyük karışıklık vardı. Silah sesleriyle kanalizasyonlardaki patlamalar yüzünden her şey keşmekeş içindeydi. Bütün polisleri ve muhafızları sorguya çektim. SWAT ekibinden biri Bay ve Bayan Vickery adında bir adamla kadının arabayla panik içinde ana kapıya ulaştıklarını hatırlıyordu. Konuk olduklarını söylemişler. Yine kendi sözlerine göre bir dolaba gizlenmişler ve ateşin yatıştığı bir anda arka kapıdan arabalarına kaçmışlar.
Ne var bunda?
Kız kardeşinin soyadı Vickery, Brandon.
Çok dikkatlisin, kısık göz.
Övgünü kabul ediyorum ama konu bu değil. Bir başka araba daha vardı, benzer hikaye. Özel bir can kurtaran içinde hastaneye hiç varmayan bir konuk. Kısacası Julian Guiderone, Shepherd boyun oğlu, kesinlikle yaşıyor ve yeryüzünde öldürmek istediği birisi varsa kesinlikle sensin Beowulf Agathe.
Çok ilginç Frank, onunla yaşıtız. Başka zamanlardan kalma iki yaşlı adam, ikisi de kendilerinden esirgenen şeye özlem duyuyor. O güç istiyor ve ben buna imkan vermeyeceğim. Ben kendi huzurumu istiyorum, o da bana izin vermeyecek.
Scofield susup Cameron Price'a baktı. ''Sanırım sonunda ikimiz de kendi komutanlarımıza güveneceğiz. Ben kendi komutanıma tam güven duyuyorum.''
''Ne yaptığını biliyor olduğunu umarım.'' dedi Cam. ''Benim tek söyleyeceğim elimden geleni yapacağımdır.''
''Ah, daha iyisini yapacaksın evlat.''
13. ayrımın sonu. Sayfa 139.